A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Öncelikli olarak hep şunu söylüyoruz. Konuşulmamış önemli konuları konuşmaya gayret ediyoruz. Çünkü maalesef belli konular habire konuşulup duruyor. Ama çok önemli. Hele dünya hayatının en güzel meyvesi çocuklarımız için çok önemli konuları bazen arka planda tutabiliyoruz. İşte tam bu noktada biz bu akşamki sohbetimizi çok önemli bir konuya, göz tembelliğine ayırdık. Özellikle çocuklarımızı yakından ilgilendiren çok fazla konu hakkında bilmediğimiz, fakat özellikle göz muayenesinin ne kadar önemli olduğunu belli eden bir rahatsızlık hakkında konuşacağız. Tabii bu noktada da bu konuda gerçekten çok ilgili ve alakalı, çok çalışkan bir doktor arkadaşımız var. Göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Hilal Balcı. Hilal hoş geldin.
Hoş buldum.
Nasılsın?
Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz. Biz ikinci defadır seni özellikle misafir ediyoruz. Çünkü sözünü almıştık. Şimdi evet, ben bir daha söz alacağım. İnşallah bir sonraki haftalarda yine seni almak isteriz. Çünkü konuşulmamış konuları gayret ediyoruz. Sen de bu konuda bize gerçekten çok çok güzel fikirler veriyorsun. Evet, özellikle göz tembelliğini konuşacağız ama bu noktada bu güzel sohbetin bizlere ulaşmasına emeği geçen başta büyük TRT ailesine ve program yapımcımız Özlem Öztaş hanımefendiye ve teknik ekipteki arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Konular hakkında sualleriniz olabilir, katkılarınız olabilir. Özellikle hocam, bende de, benim çocuğumda da ya da erişkinlerde de görülebiliyor bu göz tembelliği. Bende de böyle bulgular var diyerekten danışmak istiyor olabilirsiniz. Telefon numaralarımızı verelim. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 19. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 21 diyoruz. Evet Hilal, nedir bu göstermeyenliği ve neden bu kadar çok önemli? Israrlı üzerine bu kadar durmamızın sebebi ne?
Mehmet Hocam, ben de teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle ikinci kez davet ettiniz. İlk konuda da işte prematüre retinopatisini konuşmuştuk. Şimdi göz tembelliğini de başlamış olalım. Yani öneminden de başlamış olalım. Neden tercih ettim? Aynen prematüre retinopatisi gibi. Çünkü çocukluk çağını ilgilendiren. Çünkü çocuklar bana hani kendilerini ifade edemedikleri için hep böyle işte korunması, kollanması gerekir. O yüzden onların bakımını üstlenen kişiler, velileri bu konuda çok bilinçli ve farkında olmak durumundalar. Sizin aracılığınızda inşallah bunu sağlamış olalım.
İnşallah.
Göz tembelliği önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olması. Hastalık değil de bir durum diyelim aslında buna. Olması nedeniyle aslında çok önemli. Çünkü bebeklik ve çocukluk çağında görme gelişiminin tamamlanamaması veya normal bir şekilde gelişimin oluşmaması nedeniyle her iki gözde veya tek bir gözde, sıklıkla tek taraflı ama olabilir, her iki gözde de olabilir, görme azlığı durumudur.
Resmen tembellik yani.
Evet, resmen tembellik.
Her iki göz aynı anda mı tembel, yoksa bir tane mi tembel?
Yani şöyle, ikisi de mümkün. Yani her iki göz aynı anda tembel de kalabilir ya da tek taraflı olabilir. Sıklıkla da tek taraflı
tek
görürüz.
Taraflı.
İsterseniz görme gelişimin ne, oradan başlayalım.
Başlayalım.
Ondan sonra bunun mekanizmasını
mesela ben
daha
hep merak
iyi anlayacağız.
Doğar doğmaz mesela bebek görüyor mu?
Evet.
Ya da kaçıncı haftada görmeye başlıyor?
Evet, güzel. Evet. şimdi aslında göz Mehmet Hocam, anne karnında ilk gelişen, dokuları ilk gelişen organlardan bir tanesi. Beyinle beraber biz ilk aydan itibaren gözün gelişimini görebiliyoruz. Yani görebiliyoruz derken araştırmalarda görülebiliyor. Evet. Ancak görme dediğimiz zaman, görme çok komplike bir duyu. Biz onu aslında çocuk doğduktan ve ilk ışıklar göze girmeye başladıktan sonra öğrenmeye başlıyoruz. Yani görme aslında öğrenilen bir duyudur. Göze uyaranlar gelecek ki nesnelerden ışıklar yansıyacak ki biz renkleri göreceğiz, şekilleri göreceğiz ki beynimiz de bunu öğrenecek. Yani gözleri bir kamera sistemi gibi düşünürseniz gözler aslında gören değil de ışığı algılayan ve uyaran haline getirip onları beyne gönderen organlardır. Asıl gören organ beynimizdeki görme merkezidir.
Evet.
Beyin biliyorsunuz öğrenen bir organ olarak görmeyi de öğrenir. Bir de tabii görme deyince sadece görme keskinliğini düşünmemek lazım. Görme içinde farklı unsurlar barındırıyor. Mesela renkli görme, mesela kontrast görme, mesela gece görmesi.
Evet, gece görme.
Mesela üç boyutlu görme. Bunların hepsi her iki gözden beyne giden uyaranlarla oluşur.
Aslında düşündüğümüz ne kadar mucizevi bir şey değil
kesinlikle
mi?
Kesinlikle. Yani hayran olmamak gerçekten mümkün değil. Çünkü mesela denge, yani uzaysal konumumuzu bile işte o gözlerin, hani hiç fark ediyor muyuz bilmiyorum ama hızlı hareket eden bir nesneyi takip etmek.
Evet.
Ya da işte bizim hareketlerimiz sırasında hala bir nesneyi fikse ediyor olabilmek. Bunlar gerçekten çok koordineli bir çalışma gerektiriyor. Ve çoğu da bizim irademiz dışında refleks olarak gelişiyor. Dolayısıyla her iki gözden eşit derecede uyaranların beyne gitmesi ve net bir şekilde gitmesi görme duyusunu öğrenmemizi ve geliştirmemizi sağlıyor.
Doğumdan itibaren bunu
Doğumdan itibaren başlıyor. Kritik dönem ilk 6 ay. İlk 6 ay bu çok hızlı oluyor. 3 yaşa kadar yine hızlı bir şekilde devam ediyor ve sonrasında püberte dediğimiz o adolesan çağlara kadar da gelişim devam ediyor. Dolayısıyla biz bu süreçte amblyojenik faktörlere, yani nedir? Göz tembelliği yapabilecek sebeplere duyarlıyız. Yani bir çocuk işte kimi araştırmalara göre 7, kimi araştırmalara göre 9, kimi araştırmalara göre 12. 12 diyelim, 12 yaşına kadar göz tembelliği riski altındadır.
Karşı karşıya.
Karşı karşıyadır. Ama ilk 6 ay çok kritiktir. Çünkü bu dönemde oluşan göz tembelliklerini tedavi etmek daha zordur. Çünkü göz tembellikleri daha derin olur. Çünkü o dönem hani çok hızlı gelişiyor dedik ya. Yani beyindeki hücrelerin artışı, hacim olarak büyümesi, sayı olarak artışı o dönemde daha hızlı olduğu için.
Acaba ben şu aklıma geldi, hani doğumdan hemen sonra başlama riski de olabiliyor mu, yani bir ay sonra, iki ay sonra?
Evet.
Olabiliyor. O zaman anneler babalar çok uyanık olmak zorunda bu konuda.
Evet, yani ben buradan hani mutlaka bir yeni doğan göz muayenesinin yaptırılması konusunda insanları hani uyarmak istiyorum. Zaten doğumda işte...
Yeni doğan derken özellikle hangi haftayı, ayı kastediyorsun?
Şöyle söyleyebilirim. Zaten doğumdan sonra biliyorsunuz çocuk hekimleri bir genel muayene yaparlar.
Evet.
İşte hani kulak, göz ve diğer organların genel muayenesini yaparlar. Gözle ilgili bir anormallik gördükleri zaman hemen göz doktoruna sevk ederler.
Evet.
Eğer orada aile herhangi bir sonuç alamadıysa, yani muayene olup olmadığını bazen aileler tam olarak bilemiyor olabiliyorlar. Aile hekimleri de mutlaka ilk 3 ayda, zaten bizim halk
takip
sağlığı programımızda
evet.
da evet ilk 3 ayda mutlaka göz doktoruna gidilmesi konusunda aileyi uyarıyorlar. Aile hekimleri de bizim kırmızı ışık testi dediğimiz refleri, yani retinanın reflesini aldığımız test, bu ilk yapılacak muayenedir. Yani bunu aile hekimi de çocuk doktoru da yapar aslında. Ama yine de en güzeli göz bebeğini damlayla büyütüp tam bir hani anatomik yapının düzgün gelişip gelişmediğini görmektir. Bunu da göz doktoru yapsa çok daha iyi olur.
O zaman şöyle adını tam koyalım mı?
Evet.
Yani anneler babalar bizi dinliyorlar dikkatli bir şekilde. Anneler babalara özellikle kaçıncı ayda bir göz hekimini özellikle çocuklarını getirmesini öneriyoruz.
O zaman ben şöyle gruplayayım.
Evet.
Birincisi, yeni doğan bir bebeği mutlaka göz muayenesinden geçirelim.
Yeni doğanda geçirelim.
Yeni doğanda geçirelim. 3 ayı geçmeyecek şekilde bir o sürede hangi zaman zarfında getirebilirlerse, ne kadar erken getirebilirlerse. Sonrasında 6 ay ile 1 yaş arasında bir kayma var mı ya da bir refraksiyon kusuru dediğimiz kırma kusuru var mı, bir onlara bakalım. Daha sonra da eğer her şey normalse okul öncesi çağda görmeyi de çocuk hani biraz daha iletişim kurulabilen yaşlarda, çünkü eşel okutuyoruz biliyorsunuz. Görme keskinliğini de ölçebileceğimiz bir yaş. Ben hani 3-4 yaşlar güzel bence. Bir de o yaşta görelim.
O zaman yeni doğan.
Evet.
6 ay.
1 yaş arasında.
1 yaş arası ve 3-4 yaş arası.
3-4 yaş arasında
harika.
Görsek
evet.
çok güzel olur. Tabii okul çağında da taramalar yapılıyor. Ama hani bunlar hep pediatri akademilerinin, işte göz oftalmoloji akademilerinin hep önerdiği şeyler, ama okul çağında yeterince çocuğa ulaşılamadı. Yani %20'sini ancak tarayabildiğimizi görmüşüz çalışmalarda ve bir de okul çağı bana birazcık geç geliyor. Yani şöyle, tedavi için süremiz çok az kalmış oluyor. Yani hani daha erken, çünkü burada erken tedavi başarı şansını çok arttırıyor.
O nedenle bu dönemlerde
evet,
çok önemli.
Çok önemli.
Biz tabii gerçekten en vurucu cümleyi sohbetin başında söyledik ki gerçekten vermemiz gerekiyordu. Eğer hani tanımla ilgili başka ilave edecek bir cümlemiz yoksa ne sebep oluyor buna Hilal? Özellikle ne dersin?
Hocam şöyle, buna sebep olan hastalık grupları var. Bunlardan bir tanesi mesela şaşılıktır. Sık görülür. Toplumda %2-3 civarında görülür ve yarısı göz tembelliğiyle beraberdir. Şaşılıklar içerisinde de, yani şaşılık dediğimiz çok büyük bir grup aslında. Çok farklı kayma tipleri olabiliyor. En sık gördüğümüz özellikle içe kayan ve büyük bir açıyla kayan ve sabit olan kaymalardır. Yani kayma konusunda ailelerin gerçekten, tabii aile bunun hangi tür kayma olduğunu ve ne kadar risk taşıdığını bilemez. Dolayısıyla kayma hissettiği zaman bunu fotoğraflarda hissedebilir. Mesela bir şey söyleyeyim. Fotoğrafta bir kafa pozisyonu, hep aynı baş, hep sağa dönük fotoğrafta. Ya da işte hep bir tarafı eğik falan gibi şeylerde indirekt bulgularıdır kaymanın aslında. Çünkü çocuk aslında başını işte sağa sola çevirerek bir şekilde gözleri paralel
getirmeye çalışıyor.
Bunlar indirekt bulguları olabilir. Yine refraksiyon kusurları dediğimiz kırma kusurları, yani kaba tabiriyle göz ihtiyacı. Göz tembelliği yapan sebeplerden bir tanesidir. Her iki gözde yüksek derecedeki kırma kusurları da olabilir. Ya da her iki göz arasındaki farkın yüksek olması göz tembelliği sebebi olabilir.
Yani görme derecesinin.
Tabii görme derecesi. Yani gözlük derecesi.
Gözlük derecesinde.
Yani. Evet, mesela yakını görme, hipermetropi diyoruz. Artı camlar. Bunun özellikle hipermetropinin amblyopi yapma riski diğerlerine göre daha yüksektir. Daha da sık görülür çocuklarda. Mesela işte 4-5 derece her iki gözde olan yüksek bir hipermetropi göz tembelliği yapabilir. Ya da mesela bir gözde 1 dereceyken diğer gözde 4 derece olması, aradaki farkın, yüksek olması. Yine astigmat, aradaki fark daha kısa bile olsa, işte mesela birinde bir, diğerinde 2,5 falan bile olsa göz tembelliği riski taşır. Miyoplarda biraz daha az var bu risk, çünkü çocuklar daha çok yakın çevreyle ilişkilidirler ve yakın görmeyle
işlerini görürler.
Dolayısıyla miyopların yakın görmesi iyi olduğu için miyoplarda çok yüksek değilse, yani 5 ve üstü değilse çok fazla hani göz tembelliği görmüyoruz, ama yine tabii ki bunun kararını da hani ancak bir göz muayenesinin sırasında verebiliriz. Kırma kusurları dedik, şaşılık dedik. Bir de hocam şöyle olur. Işık göze girerken bazı yollardan geçer. Yani gözün bazı yapılarını geçerek gider. Bu yapıları hani geçecek ki retinaya düşecek. Bu retinaya düşme sırasında geçtiği yollarda bir blok varsa, yani ışık göze retinaya düşemiyor. Yolda bir engel var. Yani şeffaf yol, şeffaf değil de bir yerde matlaşmış. Mesela göz kapağımız göz bebeğimizin önüne düşmüş. Işık göz bebeğimizden.
Anatomik bir kusur olarak.
Ya da işte kornea dediğimiz, gözün ben saat camına benzetirim. Şeffaf tabakası, orası kırma kusurları açısından çok önemlidir. Gözün ışığın en fazla kırıldığı yerdir. Oradaki bir matlaşma. Ya da işte göz bebeğimizin arasında bir lens vardır. Şeffaf bir mercek vardır. Oranın kesifleşmesi, ki buna katarakt deniliyor. Çocukluk çağı katarakları da var çünkü. Böyle durumlarda ışık retinaya tam olarak düşemeyeceği için ya da işte biraz engellenip daha flu olacağı için ve beyne uyaran daha az net gideceği için göz tembelliği yapabiliyorlar.
Peki bunların arasında sıklık olarak en sık gördüğün hangisi?
Şaşılık ve kırma kusurları.
Kırma kusurları en çok
zaten sıklıkla da beraber olurlar. Ama şu açıdan diğerleri de önemlidir. Mesela bir işte katarak, bir göz kapağı bozukluğu erken dönemde olabilir ve hani tedavi edilmesi, mesela cerrahi gerekebilir tedavisi için. Ya da daha önemlisi, mesela ışık retinaya düşmüş olabilir ama retinadaki hücreler onu o işte gerekli sinyallere dönüştüremiyor olabilir. Mesela orada bir tümör yapısı vardır. Hayatı tehdit edebilir. O nedenle ilk 6 ay çok kritik diyorum.
Evet, ne kadar önemli.
Mutlaka bu anatomik yapının bir hani baştan bir muayene edilmesi gerekir. Ben şundan da bahsedeyim. Şimdi iki görüntü geldi eşit olarak beyne. Beyin bunları üst üste koyuyor ve tek bir görüntü haline getiriyor. Tabii bir gözden daha fazla, bir gözden daha az geldiği zaman uyarı. O zaman ikisini üst üste koyduğunda tam anlamlı bir görüntü çıkaramıyor ve az göreni yok sayıyor. Sadece iyi gören gözle devam ediyor. Yani az gören tarafın gelişimi eksik kalıyor ve siz...
Devamlı bunu yapıyor bir de.
Evet.
Her defasında bunu yapıyor.
Evet, tamamen yok sayıyor. Oradan gelen uyarıları hiçbir şekilde dikkate almıyor. Sadece iyi gören gözle ilgileniyor. O taraf gelişiyor. Ama ne oluyor? Tek taraflı bir hani görme. Bu da işte üç boyutlu, yani derinlik hissimiz olmuyor. Yani binoküler görmenin en önemli bulgularından bir tanesi derinlik hissidir. Derinlik hissi olmuyor. Çocuğun ilerideki hayatı açısından bu çok önemli. Çok İş önemli. Hayatında, araba Tabii. kullanmasında, silah ruhsatında, askerlik hayatında.
Kendi farkına varıyor mu peki? Özellikle hani böyle çocukluk demeyelim de hani böyle 14-15.
Evet.
Acaba...
Sağlam gören göz bir şekilde görmemeye başlarsa...
Evet.
diğer gözün görmediğini fark ediyor.
Hmm.
Yani hani
ancak
böyle,
o zaman.
Evet, çünkü iki tane olunca birbirlerini tolere ediyorlar. Evet, bir de evet. Görmesi tamamen subjektif bir algı olduğu için başkasının ne kadar gördüğünü bilmiyorsunuz.
Hani bu şeye benzer, işitmesi çok iyi olmayan insanlar aslında çok iyi duyduklarını zannederler,
evet.
Değil mi? Onun gibi bir şey.
Evet.
Bir şekilde. Peki çok sık görüyor muyuz göz tembelliğini? Özellikle Türkiye'de ya da belli ülkelerde falan fazla mıdır? Bizim ülkemizde nasıldır mesela?
Evet, yani bir coğrafik bir şeye dağılıma rastlamadım ben çalışmalarda. %1 ile 5 arası demek çok yanlış olmaz genel popülasyon anlamında ama Türkiye'de yani çalışmalarda genelde %2-3 demişler.
Evet.
Ama tabii yaş grubu, hangi yaş grubunda yapıldığı bu çalışmanın da önemli. Ama %3 bile desek, yani her 100 çocuktan 3'ünde olması çok büyük bir rakam aslında. Çok sık görülen bir.
Peki ulaşabiliyor muyuz Hilal? Yani bu çocuklara bir şekilde.
Evet, artık biraz daha bilinç yükseldi. Hem aileler daha ilgililer, hem de öğretmenler. Aslında hani öğretmenler de çok önemli burada. İşte okulda başarı ile ilgili hani bir düşüklük varsa mesela mutlaka bir göz muayenesi istiyorlar. Onun dışında mesela okul öncesi dönemde, yani çocuk çok sık bir yere çarpıyor, düşüyor ya da televizyonu çok yakından izliyor. Ya da dediğim gibi hani diğer indirekt bulgular. Mesela şey vardır ya, işte eski fotoğraflarımızda böyle kurt gözü gibi kırmızı çıkardı gözlerimiz flaş patlayınca. mesela bir tanesi çok kırmızı ama diğerinde o kadar da hani daha az, sanki o kadar kırmızı değil falan.
Oradan dahi şüpheleniyoruz.
Tabii bu bile bir aslında farktır. Yani biz...
O zaman şöyle koyalım, bak çok güzel cümleler kurmaya başladık. Özellikle hani anneler babalar hani ne zaman uyanık olmalı?
Evet.
Özellikle hani çok güzel ifade ettin. Hangi durumlarda özellikle hemen göz uzmanına gitmeli?
İndirekt bulgularını tekrar bir sayalım o zaman. Bir az görmenin. Evet. Yani bir kere çocuk yere düşen bir şeyi bir kere de eğilip alamıyor. İşte arıyor, bulamıyor. Ya da mesela kaldırıma çıkmak, inmek bence çok önemli bulgulardan bir tanesi.
Merdiven
çünkü
çıkmak
evet
ya da.
Çünkü üç boyut algısı olmayınca hani önündeki kaldırımın bir fark olduğunu göremeyebiliyor.
Evet.
Ya da dediğim gibi çok çarpıyor, düşüyor. Televizyonu çok yakından izliyor. Kayma zaten hani aileler kaymayı fark ediyorlar.
Fark ederler.
Özellikle büyük açılı. Daha eskiden kaymanın bir hastalık olduğunu bile aileler çok düşünmüyorlar. Yani
aile.
Sanki hani evet. yani işte bir onun fenotipi bir özelliği gibi düşünülüyordu ama artık kaymanın bir hastalık olduğunu ve önemli olduğunu insanlar biliyorlar. Dediğim gibi farkındalık biraz daha yüksek. Aileler de bu konuda umarım bu programdan sonra da daha dikkatli olurlar.
Peki şöyle bir şey söz konusu mu? Hani biz hep koruyucu hekimleri de ön planda tutuyoruz olmasın diyerekten. Yani belki senin tecrübelerinde vardır ya da söylemek istediklerin. Yani anneler babalar olmasın diyerekten benim çocuğumda göz tembelliği bir şeyler yapabilirler mi?
Yapamazlar. Göz muayenesine getirebilirler.
Evet.
Ve doktorun...
Yani işte şunları yaparsam çocuğumda göz tembelliği olmaz diye bir yaklaşım galiba.
Düşünüyorum. Hani bir şeyi de kaçırmayayım, atlamayayım diye. Ama yok, hayır, koruyucu
yok.
Bir şey yok.
Yani eğer var ise bir şekilde bu...
Evet, tespit edilmesi, erken tespit edilmesi ve işte tedavilerinden bahsedeceğim. Bunların mutlaka yapılması aslında meşakkatli bir yolculuk. Aile için gerçekten hani özveride bulunması gereken bir durum. Çünkü uyum çok önemli tedavide. Anne babalara çok iş düşüyor. Çocuklar için zor bir tedavi yöntemi. Ondan da isterseniz
bahsediyoruz. Ama gerçekten o kadar önemli ki. Hani şunu söyleyeceğim. Çocuğun aşıları anneler babalar tarafından çok iyi takip edilir. Efendim işte yürümesi, emeklemesi çok iyi takip edilir. Sütü, maması, emzirmesi çok iyi takip edilir. Ama galiba biz göz ve kulak noktasında anneler babalar galiba biraz o noktada duyarlılığımız az özellikle.
Evet.
O konuda daha da 2000'li yıllarda bir işlem. Evet, şimdi gelelim. Ne yapıyor sevgili göz hastalıkları uzmanlarımız bu konuda?
Tabii bize geldiğinde önce bir göz tembelliği düşünüyorsak. Önce bir sebebini bulmak istiyoruz. İşte bir kırma kusuru mu? Yani çocuğun görmesi az. bir kırma kusuru mu var, bir şaşılık mı var? Hı-hı. Hepsinin ayrı ayrı uzun uzun muayeneleri var. Ya da anatomik bir problem mi var? Tam bir oftalmolojik muayeneden geçiyoruz bu çocukta. Evet.
Peki her göz hastalıkları uzmanı bunu yapabilir mi?
Yapar. Yani yapar. Şöyle yani
özel bir en azından alt ihtisas ya da herhangi bir şey gerekiyor.
Hayır. Evet. Öyle bir şey gerekmiyor. Yapar. Ama hani bir işte alet edevat eksikliği gibi durumlar varsa ya da takip edemeyecekse sonrasında ilgili yerlere sevk edebilir. Ama mutlaka bir göz hekimi tanıyı koyar. Koyabilir. Tabii ne yapıyoruz? Şimdi tedavisinden bahsedecek olursak önce sebebi bulduk ve sebebe yönelik bir plan yaptık. Yani az önce bahsettiğim gibi bir anatomik bozukluk varsa bir kapak düşüklüğü katarak gibi bunlarla ilgili bir plan yapabiliriz. Ameliyat gerekiyor mu gerekmiyor mu buna karar verebiliriz. Kırma kusuru sıklıkla eşlik eder. Gözlük numarasını veririz. Bazen şaşılıklar ve göz tembellikleri sadece bir gözlükle bile bazen tedavi olabilir. Ama göz tembelliğinin gerçek tedavisi yani altın standart tedavisi nedir derseniz kapama yapıyoruz. Kapama çok ilkel eski bir yöntem ama hala onun üzerine başarı sağlıyor.
Daha eski bir tedavi yok evet.
Evet yok. Kapama derken mekanizması şudur. Sağlıklı gözü daha iyi gören gözü.
Aslında bahsettiğin konu değil mi? Yani çocuğun hep sağlam sağlıklı gözden gelenleri ön plana alıp diğeri ekart ediyoruz. Evet. Siz de ne yapıyorsunuz?
Biz de
sağlamı devre dışı bırakıyoruz.
Kesinlikle tahmin edebileceğiniz gibi. Evet. Sağlam gözü kapatıyoruz. Tembel gözünde biraz beyne uyarı göndermesini ve beynin de onu dikkate almasını sağlamaya çalışıyoruz.
Peki onun hayatını idame ettirebiliyor mu? Yani bir yere çarpma, dokunma, el dokunma, alma, kaşığı, bardağı.
Tabii bunlar zorlanılıyor yani başta özellikle görme keskinliğinin derecesine bağlı olarak o gözde çok çok düşükse tabii ki zorlanılıyor. Zaten bunu hani ne kadar yaptığımız falan hastanın görme keskinliğine ve yaşına göre bir hani plan. Herkese sabit değil. 20 dakika ile işte tüm gün.
Değil yani. Bir kapatıp bir gün iki gün falan değil saat hesabı.
Yaşı ve görme keskinliği burada hani baz aldığımız şeyler. 20 dakikada kapattırabiliriz çok küçük bir bebeğe. Ama artık 9 yaşında bir çocuk geldi mesela ve artık görme keskinliği de çok düşük. Benim de çok zamanım kalmadı. Çünkü yani zaman geçmiş bayağı. Geç tanınmış. Ben ona hani tüm gün ya da işte bir 8 saat kapama verebilirim uyanık olduğu saatler boyunca.
Ne kadar süreyle? Bir ay, iki ay?
Bunu şöyle yaparız. Yani biz hani 3 ayda bir görürüz. İlerliyor mu ilerlemiyor mu yani hani tüm gün kapamaya rağmen hiçbir ilerleme yok. Belki hani işte 10 yaşı 11 yaşından sonra bırakabiliriz. Ama hayır ben cevap alıyorsam devam ettirebiliriz. Bu tamamen hastanın özel planıdır. Kapamada tabii gözlüğün üstünden kapatıyorlar bazen aileler. Bu yanlış. Yani gözlüğün altından ve tam bir kapama yapmakta fayda var. Çünkü hiç uyaran gitsin istemiyoruz. Kapamada mesela işte hani bazı klinikler var. Bu hastaları çok sıkı takip etmemiz lazım. Çünkü kapama da sağlam gözle göz tembelliği yapabiliyor. Hala bunlar çocukluk çağında oldukları için ve hala işte bahsetmiştim.
Yani
12 yaşa kadar
şey
bu risk var
koldaki
diye.
Şey gibi. Evet. Kuvvet kaybı gibi.
Evet yani bu sefer de sağlam gözü bir risk altına koymuş oluyoruz. O yüzden mesela işte biz yaşı kadar haftada bir, 2 yaşındaki bir çocuğu 2 haftada bir, 4 yaşındaki bir çocuğu 4 haftada bir görerek takip ediyoruz. Yani hani bunda kapamayı da işte sadece verilen kadar yapıp hani daha iyi görsün, daha hızlı görsün diye verilenin dışına çıkmadan yapmak gerekiyor. Tabii okul çağındaki bir çocuk ya da işte biraz daha sosyal bir çocuk bunu dert edebiliyor. Psikolojik olarak sorun edebiliyor kendisine çünkü farklı oluyor çevresinden.
Soruyor etrafındakiler neden kapalı diye.
Evet o yaş grubu için zor bir durum. Bazen de işte hani daha küçük yaş grubunda bile olsa elini atıp onu çıkartmak istiyor. Orada irritan bir şey bir madde gibi irritasyon oluşuyor. Aynen öyle. Bazen alerji yapıyor o bant falan. Kapama yapamadığımız durumlar olabiliyor. O zaman da işte ilaçla veya camlarla işte sağlam gözün görmesini bulanıklaştırmak gibi yöntemler var ama çok tercih etmiyoruz. Çünkü hem onu kontrol edemiyoruz süresini işte bir ilacın etki süresinde hem de sonuçta ilaç olduğu için yan etkileri olabileceği için çok tercih etmiyoruz.
Bunu, yani kapama derken de özel göz
bantları var.
Göz bantları kapatıyorsunuz.
Eczanelerde satılan. Tabii yeni bazı işte piyasaya giren şeyler var. Nörovizyon tedavileri var. İşte bunlar bilgisayar oyunları ya da işte kişiye özel tamamen onun görme keskinliği, kontrast duyarlılığı gibi.
Evde de bilgisayar karşısında yapabileceği aksiyonlar
değil mi bunlar? Evet, yani tamamen kişiye özel web tabanlı işte haftada 3 kez mesela yarım saat giriyor. Bu şekilde gözünü
etkinliği
çalıştırıyor.
Etkinliği kadar bunlar. Yani daha hala kapama galiba en etkin.
Evet. Kapama hala en etkin. Küçüklük yaş grubunda da uygulayabileceğimiz bir yöntem. Zaten bu işte nörovizyon gibi yöntemler daha büyük yaş. Çünkü erişkinde çok çaresiz kalıyoruz ya biz bu durumda. Erişkinler için de bu kadar çaresiz kalmayalım, yöntemlerimiz olsun diye yapılmış şeyler ve işte bilgisayar özellikle 9 yaşından sonra yapılan çalışmalarda tam uyumlu insanlarda 2 sıraya kadar artış gözlenmiş. Yani tamamen etkisiz değil. Ama ileriki yaşlar için bir tedavi seçeneği sonuçta. Bu da güzel bir gelişme. Başka yöntemler de var ama işte beyni korteks uyaran ilaçlarla ilgili çalışmalar var. Ama hani şu an için rutinde uygulanan yöntemler değil.
Peki hani olayın en uç noktasında hani bebeklik ve çocuk çağında ihmal edildi. Erişkinde de artık tamamen tedavi şansı kalmadı. Burada göz ve görme noktasında bize doğurabildiği en uç sıkıntı ne özellikle? Görme kaybına doğru gidiyor mu yani?
Hayır.
Gitmez.
Gerilemiyor. Sadece görmeyen göz, görme seviyesi çok önemli. Görmeyen göz kayar. Yani kayma da göz tembelliği yapar. Göz tembelliği de eğer görme seviyesini çok düşük bırakmışsa o göz de kayabilir. Ama bence benim fikrim asıl en büyük problem sağlam tek bir gözünüz var.
Evet.
Ona bir şey olduğu takdirde sıkıntı daha büyük.
Sıkıntı orada.
Tabii göz tembelliği ben bir diğer en büyük işte şeyi üç boyutlu görmenin hastada gelişememiş olması. Hı-hı. Üç boyutlu görme gerçekten önemli.
Günlük hayatta çok çok önemli.
Evet böyle hocam yani isterseniz.
Tabii şimdi tabii şöyle o kadar önemli bir konu ki hani bir çocuğun bebeğin özellikle doktora götürülmesi noktasında ne kadar önemli olduğunu gösteren çok önemli bir konu göz tembelliği gerçekten. Şimdi genellikle konuklarımıza şunu soruyoruz. Birkaç dakika vaktimiz kaldı. Hilal bu göz tembelliği ile alakalı. Bundan 10 sene 15 sene sonra 20 sene sonra mesela bir göz hastalıkları uzmanı olarak ne düşünüyorsun? Ne yapılabilir mesela? Ya hocam şu yapılabilir gibi böyle hani bir okus pokusun var mı?
Bir okus pokusum hep sinir hücreleri üzerinden kök hücre tedavileri.
Yani, olabilir değil mi?
Evet kök hücre tedavisi güzel olur ama tabii bilemiyorum. Yani etkin olabilir mi? İnşallah olur.
İnşallah. Olur. Neden olmasın? Belki de sen yaparsın.
Ya,
İnşallah. Evet. Evet efendim. Gerçekten önemli bir konu. Gözümüzün nuru diyoruz, dünya hayatının meyvesi diyoruz, bebekler ve çocuklarımız ve çok önemli bir organımız Rabbil Alemin'in gerçekten bir mucizesi ve gerçekten hani bütün dünya fabrikaları bir araya gelse gözümüzün yaptığını belki milyarda birini yapamayacak bir teknoloji. O sebepten dolayı kıymetini bileceğiz. Bebeklerimizi ve çocuklarımızı Sayın Doktorumuz Hilal Balcanım Efendi'nin dediği gibi özellikle belli dönemlerde muhakkak kontrol amaçlı olur. Her bizim Sağlık Bakanlığımızın birçok hastanesi bu konuda her yerde o sebepten dolayı kontrole götüreceğiz. Göz hastalıkları uzmanlarımız özellikle kontrol edecekler. Evet efendim güzel bir sohbetti, önemli bir sohbetti, çok yararlı oldu. Biz Doktor Hilal Balcı'ya çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Zaten sohbetin başında bir sonraki için davetinizi yapmıştık.
Evet.
İnşallah olurum da almıştık o bakımdan. Umutluyuz ve mutluyuz. evet efendim inşallah bir sonraki hafta yeni bir konuyla yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.